Girişimci Parkı ekranlarından herkese merhaba. Girişimcilik Sohbetleri'nin 73. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yeni nesil kimlik doğrulama. Bu konuda da Techzine'in Growth Manager'ı Reycan Çetin bizlerle birlikte olacak. Merhabalar Reycan Hanım, nasılsınız?
Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Yayınımıza geldiğiniz için çok teşekkürler. Kırmadınız bizleri. Sohbet havasına başlayalım. Sizleri biraz tanıyalım. Evet. Reycan Çetin kimdir? Neler yapar? Bundan önce neler yapmıştır? Techzine tarafına zaten zaman içerisinde geliriz.
Tamam, teşekkürler. Reycan Çetin ben. Techzine'de Growth Manager olarak çalışıyorum. Daha önce başka bir sektörde çalışıyordum. Akademisyen olarak çalışıyordum. Fakat Techzine'la kurulduğu ilk günden beri beraberiz. Bu sürecin içinde beraberiz. Yaklaşık 6 aydır da Techzine'la beraber çalışıyorum. Growth Manager olarak. Birlikte güzel işler de başarmaya başladık. İnşallah devamını da getireceğiz.
Harika. Peki girişimcilik yolculuğunuz tam olarak ne zaman başladı? Techzine'den önce hani girişimcilik ne zaman o kanınıza girdi, bu tarafa geçtiniz ya da hep mi hayatınızdaydı?
Aslında şöyle söyleyeyim, benim ailemde girişimciliğin ne olduğunu çok bilmeden de girişimcilik yapan insanlarla dolu, kadınlarla dolu. Annemin anneannesinden başlayan bir nesillerde de yapılan bir girişimcilik var. Annemin anneannesi vakti zamanında kendisi işte bir şeyler alıp satmakla başlattığı yolculuğunu yurt dışından bir şeyler getirtip satmaya kadar dük çeviren küçük bir yerde yaşamasına rağmen bir insan. Annem de hep öyleydi. Hep bir işler yapmak peşindeydi. Ben ilk başta buraya gitmedim. Daha akademiye dönmüştüydüm. Ama buraya girdiğimden beri eşim de girişimci olduğu için onunla beraber çalışırken çok daha beni heyecanlandırdığını fark ettim. Ve girişim ekosistemine girdiğimden beri de daha önce hissetmediğim kadar bir heyecanla yaşıyorum. Techzine'ı da sonuca erdirdikten sonra bu işin içinde olmaya devam etmek istiyorum bu açıdan. Bir kanımda olan bir şeymiş, geç çıktı bende ortaya. Herhalde bizde nesillerde bir şekilde bir yerde kendini ortaya çıkaran bir şey bu. Böyle devam edeceğiz diye düşünüyorum.
Allah harika. Yani her girişimin bir hikayesi vardır. Önce sizin hikayenizi dinledik ancak Techzine olarak 2016 yılından bu yana 3 milyondan fazla sözleşmeyi dijital ortama taşıyarak önemli bir eşiği de geride bıraktınız. Bize biraz kuruluş hikayesinden bahsedebilir misiniz? Techzine ne zaman kuruldu? Kaç kişiyle kuruldu? Nasıl ilerliyor?
Techzine 2017'de kuruldu. Aslında çok yakın arkadaşlarım bir araya geldiği ve kurduğu bir yer. Kurucu ortaklarımızdan Abdullah Kitli, Erdal Çakol zaten liseden beri arkadaş olan, üniversiteden beri arkadaş olan iki kişiler. İkisi de kurumsal hayatta çalışıyordu. Diğer ortaklar da yine Erdal Çakol'un kurumsal iş yerinde tanıştığı ve bir şekilde ilişki kurduğu, yakın olduğu arkadaşları. Bizim böyle bir avantajımız vardı. Herkesin teknoloji altyapısından geldiği, herkesin kurumsalda üstüne çok yüksek derecede deneyim sahibi olduğu bir yerde. Fakat kurumsal yaşamdan sıkılıp kendi işini yapmaya karar verdikten sonra da tekrar bir araya gelerek bu Techzine'i kurdular 2017'de. O günden beri de beraber devam ediyoruz çalışmayı.
Harika. Biraz da o zaman şeyden bahsedelim. Techzine burada bilen var, bilmeyen var. Hani yeni duyacak insanlar da olabilir. Uzun zamandır belki problemi çözmek isteyenler var. Techzine'in sunmuş olduğu hizmetleri biraz böyle bize anlatabilir misiniz?
Tabii.
Birçok çözüm var zaten.
Evet. Biz 2017 yılında ilk başta aslında biyometrik imza ile girdik teknoloji girişim dünyasına. Bir biyometrik imza, dijitalleştirme ve doküman süreçlerini online'a taşıma olarak başlamıştık yolculuğumuza. İlk ürünümüzde zaten 2018'de ürettik, ortaya koyduk ve onunla ilerledik bir miktar. Fakat teknoloji dünyasındaki trendler sürekli olarak değişiyor, ihtiyaçlar da sürekli olarak değişiyor. Biyometrik imzamızı hala devam ediyoruz ama 2020 yılında bu Covid efektiyle birlikte bütün dünyada bir uzaktan iş yapma işi çok yüksek bir şekilde artmaya başladı. Bankalar, fintechler, işte hatta e-ticaret siteleri bile müşterilerini uzaktan edinmeye gitmek zorunda kaldılar. Yani bunlar üniversiteler dahil, her şey dahil içinde, devlet kurumları dahil. Herkesin bu kadar uzaktan müşteri edinmeye ve müşterilerini uzaktan tanımaya yönlendiği bir zamanda biz de Know Your Customer, KYC ürünümüzü sunduk. Ve ilk 2020'den sonra da KYC'yi de kendi alanımıza taşıdık. Bir yandan biyometrik imzaya devam ediyoruz. O bizim ilk ürünümüz olarak hala devam ediyor. Üstelik bir de onu platforma, bulut platformuna taşıdık. Techzine Document adlı bir ürünle. Bütün sözleşme süreçlerini dijitalleştiren bir ürünümüz var. Onun yanı sıra bir KYC ürünümüz var. Onun yanı sıra parmak iziyle doğrulama FIDO sistemini ürettik. Onu da hazırlıyoruz. Çünkü trendler bize bunun da ihtiyaç duyulacağını gösteriyor. Aynı zamanda çipli kart okuma ürününü tasarlamaya devam ediyoruz. Teknoloji trendlerini takip ederek daha fazla ürün üretmeye de devam ediyoruz. Ama şu an önceliğimiz biyometrik imza ve Know Your Customer ürünleriyle ilgili. Bunlarla devam ediyoruz.
Harika vallahi, birçok çözümünüz var. Ben de zaten Tekzayn'ı daha önce incelediğimde hani sadece böyle biyometrik imza ve doğrulama yazılımları değil, daha önce sizin de söylediğiniz gibi müşteri uzaktan tanıdığınız KYC, AML çözümleri de mevcut. Peki her girişimin bir başlangıç sermayesi vardır. Yani sizlerin yola çıktığında bir başlangıç sermayeniz var mıydı ya da girişimciler için sizce bu önemli bir kilit faktör mü?
Şimdi bu yaptığınız işle ilgili olarak doğrudan değişen bir şey. Teksen bir teknoloji firması. Dolayısıyla alması gereken, edinmesi gereken ekipmanlar bir üretim yapan bir yerden farklı. Bizim daha çok ihtiyaç duyduğumuz şeyler teknoloji araçlarımız oldu. Bizim bu açıdan bir avantajımız vardı. Fakat büyüdükçe de bazı yerlere göre dezavantaj sayılabilecek bir şey bu. Ama bizim için aynı zamanda güçlü yanımız. Çok kuvvetli bir ekibe ihtiyacımız var. Teknik donanımın yüksek olduğu bir ekibe ihtiyacımız var. Dolayısıyla personelimizi mutlu etmek, çalışanlarımızı mutlu etmek bizim için önemli. Yani yaptığınız girişimle doğrudan çok alakalı olan bir şey. Bizim ilk girişimde tek ihtiyaç duyduğumuz şey belki çalışanlarımızın bilgisayarıydı. Fakat büyürken ihtiyaç duyduğumuz şey çok deneyimli, donanımlı ve yüksek maaşlarla çalışan bir personele ihtiyacımız oldu. Dediğim gibi bu girişiminizle ilgili olarak doğrudan değişen bir şey. Sermaye duyduğunuz ihtiyaç.
Sizler ama yola çıktığınız zaman başlangıç sermayesi vardı yani bu hayata geçirirken bu projeyi.
Tabii, tabii
Evet.
ortakların sahip olduğu sermayeyle.
Tabii. Peki burada bir know-how var mıydı geçmişten gelen farklı aynı sektörde hizmet veren bir kurucu ortakların yoksa yeni bir alana mı giriş oldu aslında?
Dediğim gibi kurucu ortakların hepsi teknoloji alanında zaten eğitimi olmuş kişiler, bilgisayar mühendislerinden oluşuyor. Fakat kurumsal firmalarda çalıştıkları için aslında bir ürün üretmekten ziyade sistemleri entegre etme şeklinde çalışıyorlardı. Bir ürün üretme konusunda hep bir heyecanları vardı. Yani yeni bir ürün üretmek, başka bir şey yapmak, farklı bir şey yapmak, kendi ürününü üretmek. Ama kurumsal firmalardan çıkmaları gerekiyordu bunun için. Bunu bir fırsat olarak değerlendirip böyle bir girişime girdiler.
Burada da bir ihtiyaç aslında tespit ettiler belki hani bu süreç içerisinde.
Tabii. Yani teknoloji dünyasının ihtiyaçlarını, trendlerini özellikle bankalarda ve işte iletişim sektöründe çalıştığı için kurucu ortaklar bunları iyi gözlemleme şansına sahiptiler. Dolayısıyla da bu ihtiyaçları görünce buraya yöneldiler. Ama dediğim gibi daha önceki geçmişleri genelde kurumsal.
Tabii. Aslında bu sorularım arasında yoktu ama sizin söylediğinizden biraz çıkardığım bir yeni bir soru oldu. 2016 yılında, 2017 yılında kurulduğunda aslında pandemiden çok çok öncesi. Normalde hani pandeminin aslında süreçleri hızlandırdığı bir dönemde de aslında Tekzen'i daha çok duymuş olduk. O tarafı da var. Pandemiyi sonuçta kimse öngöremedi. Ancak Tekzen'e tabii birçok sektör gibi yaramış olduğunu düşünüyorum. Pandemiden önce farklı yol haritanız var mıydı? Bu süreç değiştirdi mi? Yoksa nasıl şu an yapmadığınız neyi yapmış olacaktınız diğer türlü? Yok hani bu süreç sizi nasıl etkiledi onu merak ediyorum aslında.
Tabii yani COVID efektini kimse öngöremezdi. Öngörülebilecek bir şey değildi ama sonuçta dijitalleşmeye bir doğru bir dönüş de vardı. Aslında bu bir trend olarak çoktan kendine yer edinmişti fakat COVID bu süreci hızlandırdı. Yani biz bu dijitalleşmeyi zaten öngörüyorduk. Sadece bu kadar hızlı olacağını öngöremiyorduk. Tek sıkıntımız bu.
Pivot
Yoksa
olan
biyometrik
bir düşünce olmadı yani.
imza düşüncesi zaten vardı veya işte müşteriyi uzaktan tanıma düşüncesi zaten vardı. Fakat COVID burada bizim öngöremediğimiz sadece hız oldu. İhtiyaçtan ziyade bu hızın ihtiyacı ne kadar hızlı artacağıydı.
Ama
Böyle.
sizler için iyi bir süreç olmuş. Genelde birçok
Evet,
şirket
yani.
yolları değiştiriyor, farklı yani mevcut iş modelini bile değiştirebilecek konuma geldi çünkü pandemide.
Yani
Zoom gibi
tabii.
şirketlerin işine yaradı. Sizler için de aynı şekilde
Evet, iyi
etkiledi.
demek istemem tabii ki bu kadar dünyayı kasıp kavuran birçok insanın canını yakan bir şeyle
Tabii
ilgili
ki de.
olarak. Hani iyi demek hoş olmayan bir şey. Sadece bizim
Kesin.
için ya hızlandırdı diyebilirim süreci. Ama dediğim gibi dijitalleşmeyi, işte bütün süreçlerin yavaş yavaş dijitalleşmesine, bu yüz yüze görüşmelerin getirdiği ağırlığı ve yavaşlığı ortadan kaldırma trendi zaten başlamıştı. Biz bu trendi önceden yakalamıştık. Ama iş modelimizi değiştirmedik. Sadece hızlandırmak için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekti.
Özellikle de kurumların daha çok ilgisini çekti belki de bu süreçte. Daha çok
Tabii.
ihtiyaçlarının olduğunu gördüler. Nasıl uzaktan
Tabii.
çalışma, eskiden mesela bu kadar uzaktan çalışma sisteminin Türkiye'de özellikle çokça konuşulduğunu görmüyorduk hani. Ama
Evet.
pandemi biraz böyle şirketlere ya uzaktan da çalışılabiliyormuş aslında anlattı, gösterdi. Diğer bir türlü de aslında bu işin bir de belge, kimlik ve biyometrik doğrulama kısımları oldu
Evet.
diyebiliriz. Firmaların sözleşme imza süreçlerini tamamen online olarak yapabiliyorsun. Yani bu durum ortaya çıkan kağıt masrafını sıfıra indirmekle beraber aynı zamanda sözleşme süreçlerinin de çok daha hızlı çözülmesine olanak tanıyor. Peki yeni nesil teknolojiler de gelişmeye devam ederken hedefinizde tam olarak neler bulunuyor? gelecekte bugün yaptığınız ya da yapmadığınız neleri yapmayı düşünüyorsunuz?
Şöyle, biz bu kağıtsız imza süreçlerini her sektöre taşımak istiyoruz. Aslında bizim ilk ürünümüz olan biyometrik imza, mahkemede kanıt niteliği olan ve ıslak imza yerine geçen bir ürün. Fakat her sektör bu kadar derin bir şeye ihtiyaç duymuyor. Bu kadar hukuki olarak güvenirliği yüksek bir imzaya ihtiyaç duymuyor. Biz o yüzden TechSign.doc platformunu geliştirdik. Bu bulut tabanlı bir sözleşme, onlinelaştırma, uzaktan yaratmaya, yarayan bir platform. Burada farklı imza türleri de var. Çiz imzala gibi, işte bas imzala gibi süreçler. Bunlar hukuki olarak bu kadar geçerli olmasa da bir imzayı size imza atma olanağını veren bir şey. Birçok teslimatta mesela görüyorsunuzdur kargolarda, işte çiçek sepetinin var galiba öyle bir şeyi. Size bir tablet üstünden imzalatıyor bunu. Bunun evet. gibi her sürece, yani imza aldınız, karşınızdakine bir belirttiğiniz ve ondan bir taahhüt aldığınız her sürece aslında dijitalleştirmeniz mümkün. En basitinden bir kuru temizlemeciyi düşünün mesela, işte 3 tane pantolon alıyorsunuz, 2 tane gömlek veriyorsunuz ve bunun için size bir kağıt veriyor. Bu kağıdı da ortadan kaldırmak mümkün. TechSign.doc'un yeni sisteminde biz hazır sözleşmeler sunmak istiyoruz müşterilerimize. Neye ihtiyaç duyuyorlarsa ona uygun bir sözleşmeyi hazırladıktan sonra her şeyi bunun üstünden, tabletin üstünden kolayca yapabilecekleri ve işte sizin de telefonunuzda takip edebileceğiniz bir sistem yapmak gibi bir hayalimiz var. Çünkü kağıt gerçekten aslında çok süreçleri hem ağırlaştıran, hem masraflı, hem de yani küresel ısınmadan bu kadar çok, iklim krizinden evet. bu kadar çok bahsettiğimiz günlerde ortadan kaldırması aslında son derece kolay olan bir süreç. Bunu tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz. Ve dediğim gibi hani bunu hem küçük hem orta ölçekli hem de büyük kurumsal firmaların ihtiyacı olduğu şekilde de düzenleyebilecek kuvvetimiz var. Herkesin ihtiyacına göre bir çözüm mutlaka TechSign'de bulunur, bizim aslında sloganımız. Ve buna uygun bir şekilde herkes için bunu yapmaya devam etmek istiyoruz. Aynı şey yine müşterileri online olarak tanımak için de geçerli. Yani bizim hedefimizde sadece kurumsal şirketler yok. Aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmeler de var. Onların da çünkü bu süreçlerde ihtiyacı büyük. Herkese hitap edilecek çözümler yapmak istiyoruz. Bunun aynı zamanda bir sonraki hedefimiz de sadece Türkiye'de olmak değil, uluslararası arenada da kendimizi göstermek.
Kurumların yaklaşımları nasıl oluyor peki şu an için? Buna özellikle bu kağıtları sıfıra indirme konusunda. Türkiye'de çünkü bürokrasiden de kaynaklı bu kağıt işlerini maalesef seviyoruz biraz sanırım. Hani girişimler pek sevmiyor ama kurumsallar çok seviyor.
Biraz regülasyonlarla da alakalı. Yani bu bankacılık sektöründe mesela bir regülasyon çıktı artık. Islak imza yerine geçebilmesi için biyometrik imzanın da geçerli olabileceği bir regülasyon çıktı. Bundan sonra aslında ben kurumların bu kadar da direndiğini de düşünmüyorum. Yani kurumlar da bu yeniliğe aslında ihtiyaç duyuyorlar. Bankalar birçok kişinin hayal edebileceğinden çok hızlı bir şekilde aslında bu sisteme adapte olmaya başladılar. Bizim büyük firmalardan, müşterilerimizden bir tanesi Türkiye İş Bankası mesela, oldukça hızlı bir şekilde bu süreçte bizden yardım aldı ve çok hızlı bir şekilde bunu gerçekleştirdi. Aslında kendilerine gördükleri kolaylıkları hissettikleri zaman kurumlar da çok fazla direnmiyorlar buna. Şimdi benzer bir regülasyonu biz Sağlık Bakanlığı'nın da çıkarmasını bekliyoruz. Ondan sonra hastaneler de bunu kullanmaya başlayacak. Bir hastaneye gittiğiniz zaman çünkü çok fazla evrak imzalamanız gerekiyor ve aslında bu da büyük bir yük orası için. Bu regülasyon çıktıktan sonra ben hastanelerin de hızlı bir şekilde bunu adapte olacağını düşünüyorum. Yani kurumlar aslında o kadar da şey değil, dirençli değil bu konuya diyebilirim. Hani devlet daireler evet, için evet. biraz daha zor ama onlar için de gerçekten bu yenilikçi sistemlere adapte olmak, yani bu teknolojik dünyada çok çok direnecekleri bir durum değil.
Pandemide biraz daha tabii bu süreçlerin daha gerekli olduğunu daha hızlı öğrendi. Gerçekten pandemi TechSign'a çok yaramış, buradan bunu söyleyebiliriz. TechSign olarak tabii biyometrik imza ve çeşitli doğrulama yazılımları dışında KYC gibi farklı çözümler de sunuyorsunuz. Peki bu içerisinde bulunmuş olduğunuz sektörün özellikle yerel, global avantajları nelerdir? Pazardaki avantajları?
Yani hep söylüyoruz bunu, tekrar tekrar söylüyoruz belki ama gerçekten çok büyüyen, hızlı büyüyen bir pazar. Çünkü ihtiyaç çok fazla arttı. Bizim de global olarak çok ciddi rakiplerimiz var. Yani Türkiye'de sektörü büyük oranda domine ettiğimizi söyleyebiliriz aslında. %80'i neredeyse sektörün biz şu an cover ediyoruz. Bu konuyla ilgili bir problemimiz yok ama uluslararası arenada gerçekten çok ciddi rakiplerimiz var. Birçok özellikle kurumsal firmaların kullandığı rakipler bunlar. Ama pazar çok büyük. Biz orada daha iyi bir ürün geliştirerek, daha iyi pazarlama yaparak bir yer edinebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü 2026 yılında yaklaşık 50 milyar dolara ulaşması beklenen bir pazar. Kimlik doğrulama sistemlerinin. Biz burada daha iyi ürünler üreterek, daha iyi pazarlamalar yaparak bir şekilde yer edinmeyi başaracağız diye düşünüyorum.
Valla tam da o soruyu soracaktım aslında, siz söylediniz. Ülkemizde ve dünyada aynı dikeyde faaliyet gösteren bu başarılı rakipleriniz kimler? Ülkemizde özellikle domine ettiğini söylediniz. Ancak değer noktaları özelinde sizi onlardan ayıran temel faaliyetler neler tam? Onu sormak istiyorum aslında.
Biz aslında Türkiye'de öncü giren firmalardan biriyiz. Bunun avantajını yaşıyoruz. Yani ilk giren firmalardan biri olduğumuz için büyük müşteriler edindik ve bizim müşterilerimizin tamamı bizimle bir kere çalışmaya başladıktan sonra devam ediyorlar. Yani bunun da bizim reputasyonumuz için çok olumlu bir etkisi var doğal olarak. Ve büyük firmalarda birbirlerinden, özellikle fintech firmaları, birbirlerinden duydukları sürece de bizi kullanmaya da devam ediyorlar. Aslında burada iyi bir reputasyon da oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Pardon. Bu sayede de biz müşterilerimizle artırmaya da devam ediyoruz. Hani biz kendimiz müşteri ediniminde yüz yüze ilişkiler kurmaya devam ediyoruz ama kendi müşterilerimiz de aslında bizim reklamımızı yapmaya devam ediyorlar. Bu açıdan Türkiye'de öncü olmanın ve işimizi iyi yapmanın ekmeğini yiyoruz diyebilirim çok rahat bir şekilde. Fakat işte uluslararası firmalarda biraz daha geride kaldık doğal olarak. Çünkü Türkiye'de oturduğumuz zaman trendleri takip etmede biraz geride kalabiliyoruz. Her ne kadar bu pandemi döneminde her şey online'a dönse de artık yavaş yavaş herkes yüz yüze konferanslar yapmaya başladılar. İşte fintechler ve işte bankalar kendi ihtiyaçlarına yönelik seminerler düzenlemeye başladılar. Bunları takip etmeye devam ediyoruz. Tabii ki Türkiye'de olmanın getirdiği bir dezavantaj var coğrafya olarak, yani Avrupa'daki şeyler için. Ama bu şeyde dezavantajı da biz gidereceğiz diye düşünüyoruz önümüzdeki aylar içerisinde, 2023'ün ilk yarısında. Çünkü headquarter'ımızı Avrupa'ya taşımak gibi bir hedefimiz var. Bu konuda da adımlar atmaya da başladık. Daha sonra da gene pazarlık gücümüzü, sesiniz kapalı, rekabet gücümüzü bu şekilde arttıracağız.
Şey soracak sorum şey, yer belli mi bu arada yoksa sürpriz mi Avrupa kısmında? HQ kısmında.
Sürpriz.
Sürpriz
Henüz
diyorsunuz,
sürpriz.
tamam.
Evet.
Tamamdır. Ya Türkiye'de evet pazarı domine ediyorsunuz. Hani bunu zaten ekosistemdeki insanlar da biliyor. Hani çok da fazla görüyoruz çünkü sizleri. Ama her girişimin önünde bir problem vardır. Yani şu an Tekzai'nin önündeki en büyük challenge nedir?
Teksan'ın önündeki en büyük challenge çok kuvvetli rakiplerimizin olması. Global çok kuvvetli rakiplerimizin olması. IDnow mesela bir Alman firması. Almanya'daki neredeyse bütün bankaların kimlik doğrulama sistemini IDnow yapıyor. Onfi gene çok yüksek, çok başarılı bir kimlik doğrulama firması. Bizim bunlarla ilgili dezavantajımız asla teknolojiyle ilgili değil bu arada. Yani bizim teknolojimiz, ürettiğimiz ürünlerin kalitesi ne IDnow'la ne de Thales'ten geri kalan bir yanda. Her ikisinde de çok iyi durumdayız. Bizim pazarlama konusunda biraz daha sıkıntımız var. Çünkü şimdiye kadar daha çok yatırımlarımızı teknik tarafa yaptık. IT departmanına yaptık. Çünkü ürünlerimizi iyi yapmak istiyorduk. Daha iyi bir hale getirmek istiyorduk. Ve bu sene biz artık yurt dışına açılabilecek kalitede bir ürün ürettiğimize karar verdiğimiz için de pazarlamaya ve business'e daha fazla ağırlık vermeye başladık. Artık bu konuda kendimize daha güvenir bir şekilde giderek bu konuda rekabet, yani pazarın içinde de bir gücümüzü artıracağımızı düşünüyoruz. Buraya eğiliyoruz daha çok şimdi.
Peki marketing departmanı dediniz, yani pazarlama kısmında eksikler, bu alanda kimler çalışıyor, kaç kişilik bir ekip var ya da yeni alımlar olacak mı? Hani bizi izleyip de başvurmak isteyenler olabilir.
Şu an beraber çalıştığımız pazarlamada dijital pazarlamayı yapan bir arkadaşımız var. O da girişimcilik ekosisteminde aslında kendini duyurmuş ve bu konuda daha çok çalışmış biri. Onun ekibiyle beraber çalışıyoruz. Onun yanı sıra ben de yeni katıldım aslında bu business departmanını geliştirme alanında ben de girdim. Dahil oldum bu sürecin içinde. Biz şu an yapıyoruz ama açıldıktan sonra Avrupa'daki headquarter'ımızı oraya taşıdıktan sonra bir uluslararası bir satış takımı kurmayı düşüneceğiz. Bu konuda
Yeni
düşünüyoruz.
bir takım kurulacak yani.
Evet,
Anladım.
yeni bir takım kurulacak önümüzdeki 6 ay içerisinde diyebiliriz buna belki.
Peki mevcut takımımız şu an Türkiye faaliyetlerini sürdürecek yoksa farklı bir durum söz konusu?
Şimdi mevcut takımımız zaten Türkiye'deki faaliyetleri de uluslararası faaliyetleri de sürdürüyor. Bizim CEO'muz uluslararası yöneticilik deneyimi yüksek olan biri. Abdullah Kip daha önce Kazakistan'da senelerce çalışmış biri. Yurt dışı ilişkilerimizi çoğunlukla Abdullah Bey yürütüyor. Fakat onun yetişemediği kadar bir talep var. Yani talepleri arttırmamız gerekiyor. Zaten yurt içi takımımız taleplere yetişmekte zorluk çekiyor. O yüzden yeni bir takım oluşturmaya ihtiyacımız var. Tabii ki devam edecek. Affedersiniz.
Yok, hiç problem değil.
Yurt içi takımımız tabii ki devam edecek. Türkiye pazarını tamamen terk etmek gibi bir planımız yok. Devam ediyoruz burada. Ama orada da yeni bir satış takımı oluşturmayı istiyoruz.
Peki, DeepSign'ın başarılarını konuştuk, şeyi de konuşalım biraz daha istiyorum. Sonuçta DeepSign 2017'den önce yoktu ve problemleri bir şekilde müşteriler çözüyordu. Yani her zaman bir problem çözürüz. Ama işte daha primitif yollarladır vesaire. DeepSign'den önce şu anki mevcut hedef kitleniz, müşterileriniz bu problemi nasıl çözüyordu? Yani kağıt müşterileri de çözüyorlardı ancak hani buna ekstra olarak farklı alternatifler var mıydı?
Dediğim gibi bizim iki tane aslında çok temel yönümüz var. Birincisi dijital imza, ikincisi de kimlik doğrulama yöntemleri. Bildiğiniz gibi hani dijital imza da tamamen kağıt üstünden çözülebiliyordu bunlar. Çok yoğun depolama faaliyetleri, çok yoğun taşıma faaliyetlerinin olduğu bir alandı. Bundan zaten aslında birazcık bıkmıştı insanlar ama bu şekilde çözülmeye devam ediyordu. Kimlik doğrulama yönteminde de çok affedersiniz.
Evet, hiç problem değil. Sağ ol.
Müşterileri sisteme dahil ederken biraz daha güvenliği az yöntemler kullanmak zorunda kalıyorduk. İşte mail adresiyle ve şifreyle sadece yapabiliyorduk. Bu da zaman zaman sahtekarlıkların önünü açabiliyordu aslında. Birden fazla profil açma, işte robotlarla profil açma, canlı insanları tespit edememe gibi problemler yaşanıyordu. Biz bu problemleri ortadan kaldırmaya başladık. Ama dediğim gibi yani 2017 aslında dijitalleşmede birazcık hızlanmaya başladığımız yıllar bunlar bizim. Yani 2017'de şirket kuruldu ama daha öncesinde problemleri 2014'lerde, 2012'lerde tespit etmeye başladığımız problemler bunlar. Dijitalleşme hızının artmasıyla beraber artan problemlere sorun çöz, yani yaklaştığımız için biz aslında bu sizden önce nasıl çözülüyordu sorusu da sorunların tam böyle yoğunlaştığı zamana denk geldi bizim çözümlerimiz. Yani bu iyi bir zamanlamayla bu işe girdiğimizi düşünüyorum ben. Sorunların en çok arttığı zamanda bu.
Çok verimli bir şekilde çözülmüyordu aslında.
Evet, çok verimli süreçlerle çözülmüyordu. Yani özellikle kimlik doğrulama sisteminde maillere ve şifrelere bağımlıydık ve dolayısıyla bunu sistemi manipüle etmek çok daha kolaydı. Belki de sadece sahtekarlıkların bu kadar yoğun olmadığı bir, yani herkesin dijitalleşmesi hızlıca bir şekilde arttığı için sahtekarlıklar da aynı oranda arttı.
Böyle. Yok, hiç problem değil. Tabii bir problemi çözerken başka problem de beraberinde geldim, onu soracağım. Şimdi hani artık bu işleri dijitalde yürütüyoruz ancak güvenlik tarafında hiç bir SWOT analizinde yaptığınız zaman bir tehdit hissettiniz mi? Yoksa bunu yazılımlarınıza mı güveniyorsunuz? Nasıl çözüyorsunuz tam olarak? Hani çünkü artık bazı şeylerin dijitale aktarılması ne kadar güvenli de olsa güvenlik açıklarını da beraberinde getiriyor. Ama tabii ki de sizlerin bu konuyu benden tabii ki de çok daha önce düşünmüş olduğunu da çözmüş olduğunuzu düşünüyorum zaten. Hani bu konuda nasıl çözümleriniz var?
Tabii mesela yapay zekaya bu konuda biz sürekli sistemimizi eğitmeye devam ediyoruz. Bu birinci söyleyebileceğim şey. İkincisi de özellikle bu kimlik doğrulama sistemlerinde yerel sunucuları kullanıyoruz verileri depolamak için. Yani şirketlerin kendilerinin sahip olduğu, kendilerini kontrol edebildiği yerlerde depolanıyor veriler. Böylece aktarılması, çalınması çok daha zor oluyor. Bizim müşterilerimizden en çok aldığımız sorulardan biri, benim bu imzaladığım belgeyi birisi benim imzamı çekip başka bir yere atabilir mi mesela? İlk sorulan, temel sorulardan biri bu. Fakat burada bizim hep söylediğimiz şey müşterilerimize, biz onlara görüntüyü veriyoruz sadece. Yani üründe gördükleri görüntü sadece. Bizim kendi sistemimizde saklanıyor bu biyometrik veriler. Müşteriyle beraber oluşturulan sistemde verebiliyor ve bunlar manipüle edilemez veriler. Tabii ki herkeste bir endişe var. Bütün verilerimi, biyometrik verilerimi veriyorum. İşte bunları kim kullanacak gibi bir endişe çok var. Hatta bununla ilgili birazcık komplo teorileri de dönüyor. Biliyorsunuz hepiniz bunu. Herkes bizi takip edecek. İşte bütün aksiyonlarımız takip ediliyor gibi. Fakat zaten dijital dünyada bu sık sık karşımıza çıkan bir şey. Yani DeepSign'in topladığı verilerle olacak bir şey değil. Hani bunu zaten görüyoruz. Ama bizim verilerimiz dediğim gibi yerel sunucularda güvenli bir şekilde saklanıyor ve manipüle edilemez veriler bunlar. Bu konuda bir endişe yaşamıyoruz.
Evet, yani genel olarak zaten sosyal medya sitelerine bile verilerimizi veriyoruz aslında. Hani güvenlik almak çok da aslında kişinin kendisine bağlı. Hani bu platformu kullanmak istediğin zaman onun zaten kararını içerisinde vermiş oluyorsun. Peki şeyi de sorayım. DeepSign'in bugüne kadar olan yolculuğu boyunca yaşamış olduğu en büyük zorluk neydi ve bunu nasıl çözdünüz?
Bir düşüneyim. En büyük zorluğumuz neydi diye.
Ya da çözdünüz mü? Ya da hala çözmeye mi ulaşıyorsunuz? Ne durumda bilmiyorum.
Yani en büyük zorluk aslında dediğim gibi kurumsal firmalarda çalışan kişilerden oluştu bu TechSign ve ilk başta bu bir girişimin ayakta kalması için çok zaman harcamanız gerekiyor. Yani başka bir işin içinde olduğunuz süre boyunca bu işe kendinizi adamanız çok zor oluyor. Bizim kuruluş süreçlerimizdeki en büyük sancımız buydu. Yeterince verimli bir şekilde buraya vakit ayıramamak. Sonuçta herkesin geçindirmesi gereken evler, bakması gereken aileler var ve girişimlerin de en büyük, en temel sorunları aslında bu kuruluş aşamasında yaşadıkları sorunlar. Bütün enerjinizi ve odağınızı buraya verememek. Bizim en temel sorunumuz buydu ama kısa sürede çözdük. Yani müşteri edinimindeki ilk temel sorunlarımız buydu. Yani her girişimin yaşadığı sorunlar. Ama bunları çözdük. Geride bıraktık. Artık herkes full time bir şekilde TechSign içinde çalışıyor. Ve problemleri çok daha kolay bir şekilde çözebiliyoruz. Ve bütün girişimlerle aynı sorunu yaşıyoruz ama bu girişim dünyasının genel sorunu maalesef.
Evet, yani evet, statın da var biraz öyle. Avrupa kısmında açılacaksınız demiştiniz, ancak orada şu anki faaliyetler neler? En azından mesela etkinlikler, fuar gibi şeylere katılıyor musunuz? Nasıl duyuru çalışmaları yapıyorsunuz o tarafta?
Tabii katılmaya çalışıyoruz bunlar için. Yakın zamanda bir finansal kuruluşların ihtiyaç duyduğu teknolojik çözümlerle ilgili bir fuara katıldı CEO'muz ve CTO'muz yeni trendleri takip etmek için. Bunun yanı sıra biz online olarak da birçok yere katılmaya devam ediyoruz. Pazarlama kursları olsun, demo day'ler olsun, bunlarla ilgili birçok kursa katılıyoruz. Yakın zamanda bir programdan hatta kabul aldık. Detayları veremesem de genel olarak bir şey paylaşabilirim sizinle. 8 haftalık bir kurs, Amerika'da olan bir kurs. Yatırımcılarla bizi tanıştırmasını beklediğimiz, pazarlama süreçleriyle ilgili daha fazla kendimizi geliştirebileceğimiz bir kurs bununla ilgili. Bütün girişimlere de aslında ben bunu tavsiye ediyorum. Çünkü ne kadar çok kişiyle tanışabilirsek aslında bizim büyümemiz için bu kadar etkili bir şey. Biz büyük ya da küçük herhangi bir etkinliği ayırmayıp her yere gitmek istiyoruz. Hem tecrübelerimizi paylaşmak, hem ekosistemde kendimizi görünür kılmak için. Bunu önemsiyoruz. Bütün etkinliklere de hem yurt içinde hem yurt dışında başvurmaya çalışıyoruz. Yani dediğim gibi online'dan uzaklaşmaya, yüz yüze dönmeye olmaya başlaması aslında daha heyecan verici, daha keyifli oluyor tabii ki yüz yüze olmak. Ama bir yandan bizim için erişilebilirliği, Avrupa'daki etkinlikler erişilebilirliği biraz kısıtlıyor. Ama gene de kendimizi buraya odakladık. Daha fazla var olmaya çalışıyoruz.
Yani kesinlikle network zaten bu şekilde büyüyor. Hani birin gücüne inanacaksınız aslında ve büyümeye devam edeceksiniz. Yani bir, iki oluyor, iki, üç oluyor derken bir anda aslında binlerce insan erişmiş oluyorsun. Evet. Ve bir yani öylesine katıldığın bir etkinlikte bile tanıştığın bir insan sana hayatında bir yatırımcı dünyasından belki birinin kapısını açabiliyor vesaire. Tabii. Yatırım dediniz, tam da yatırımla alakalı bir soru soracaktım. Fon bulucu başta olmak üzere son zamanlarda birçok paya dayalı kişisel fonlama platformunun ekosisteme değer kattığını görüyoruz. Peki öncelikle siz bu platform hakkında ne düşünüyorsunuz? TechSign olarak sizleri bu sahnelerde görebilecek miyiz diye düşünüyor musunuz en azından?
Şöyle, fon bulucunun size'larına baktığımız zaman bizim yatırım size'larımız için biraz küçük bir fon zaten. Ama girişimlerin oradaki topladıkları, yani şeyi asla küçümsemiyorum. Sadece bizim ihtiyaç duyduğumuz açısından, bizim ihtiyaç duyduğumuz size için bir zaman biraz küçük. Fakat yabancı, daha uluslararası olan fonlara bakıyoruz. Bizim şu an yalnız bir headquarter'ımızı taşıma durumumuz var, daha önce de söylediğim gibi. Evet. Bunu yaptıktan sonra bir flip up'la süreciyle birlikte belki tamamen orada olacak headquarter'ımız. Bunun için şimdilik onlardan kaçınıyoruz diyebilirim. Çünkü çok fazla ortaklı olmak bu süreçleri biraz zorlaştırıyor. Ve yatırımcılar için yani daha zorluk çıkarabilen bir süreç. Bu süreçleri tamamladıktan sonra ama daha fazla bu süreçlerde yer alabiliriz diye düşünüyorum. Burada da gene kabul aldığımız bir yer daha var. Şu an Doğu Derece sürecinde ilerliyoruz onlarla beraber ama herhalde headquarter'ımızı taşıdıktan sonra dahil olacağız o platforma. Orada bizi görebilirsiniz o zaman.
Harika. Peki daha önce hiç TechSign olarak yatırım almış mıydınız ya da mevcut şekilde mevcut yani melek yatırımcılarıyla görüşmeler devam ediyor mu? Yani turda mısınız hala?
Eylül'de biz bir yatırım aldık. Geçen sene Eylül'de, 2021 ayının Eylül'ünde TechMind'dan bir yatırım aldık. 1.2 milyon dolarlık bir tohum yatırımı aldık. Zaten bizim hızlı büyümemizde çok etkili oldu bu. 10 kişiden 20 kişiye kadar yükselttik çalışan sayımızı ve bununla beraber genişlemeye de devam ediyoruz. Geçen sene ilk yatırımımızı aldık. Yakın zamanda da bir yatırım turu planlıyoruz. Görüşmelerimiz de devam ediyor yatırımcılarla şu an. Hem yurt içinden hem yurt dışından görüşmelerimiz devam ediyor. Evet. Turu henüz açmadık ama görüşmelerimize başladık. 3 aydır yaklaşık hızlı bir şekilde görüşme yapıyoruz.
Ya Türkiye'deki melek yatırım ağırları da görüşülüyor o zaman anladığım kadarıyla. Sadece şey değil, yani yurt dışı değil iki taraf.
Tabii tabii, evet, yani melek yatırımcılara da açız. Yani şu an aslında Türkiye'deki yatırım süreçlerimizde taleplerimiz var, yatırımcılardan taleplerimiz var. Ama biz uluslararası da bir yatırımcımız olsun istiyoruz bu sürecin içerisinde. Bakalım, bunu düşünüyoruz. Yani yatırımcı, Türkiye'den yatırımcı talebimiz var. Angel yatırımcılara bilemiyorum. Tabii ki ilgilenenlerle tabii ki görüşürüz ama daha çok şu an yurt dışından da bir yatırımcı arama halindeyiz.
Tamam, güzel, süper. Girişiminizin ileriye dönük kısa, orta, uzun vade biraz hedeflerini dinlemek istiyorum aslında. 5 yıl sonra bugün yapmadığı neleri gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?
5 yıl sonra exit yapmayı planlıyoruz. İnşallah çıkışımızı yapacağız 5 yıl içerisinde.
Exit tarihi var o zaman bu 5 yıl içerisinde, anladım.
Yani 5 yıl içerisinde olmasını hedefliyoruz diyebilirim. 5 yıl içerisinde hedefimizin içinde var exit yapma. Önümüzdeki sene bizim için bu açıdan önemli. Önümüzdeki senede de, bu sene ilk defa uluslararası satışlarımızı yapmaya başladık. Önümüzdeki senede de şu an doğuya dönük biraz yüzümüz. Bu taraflarda satış yapıyoruz. Azerbaycan'da satış yaptık. Ürdün'de bir görüşmemiz var. Nijerya'da bir görüşmemiz var. Bunları doğudaydı daha çok görüşmelerimiz. Önümüzdeki sene içerisinde de daha çok yüzümüz batıya dönmek istiyoruz. Batıya ve Amerika'ya dönmek istiyoruz.
Evet.
Önümüzdeki senede de buralarda yatırım müşteri edinmeye devam edeceğiz. Yani önümüzdeki senelerin ilk hedefi, temel hedefi aslında daha fazla uluslararası müşteri edinmek.
Daha çok kurumların, bankaların, kısmen devlet kuruluşlarının bu hizmetleri, çözümleri kullanabileceği bir platform aslında. Peki böyle daha küçük ölçekte olsun, orta ölçekte olsun, startupların çözüm arayabileceği bir hizmetiniz var mı? Hani TechZine tarafında. Yani genel küçük girişimciler olabilir belki. Hı hı.
Aslında biz ekosistemde faydalı olmayı çok önemsiyoruz. Yani buradan da bizi dinleyen bütün startuplara bize ulaşmasını istiyorum. Çünkü özellikle TechSignDoc tarafında, imza platformunda startuplara teklif edebileceğimiz çok indirimler, onların işlerini kolaylaştırabilecek çözümlerimiz var. Startupların beraber büyümesini çok önemsiyoruz ve onlara aslında özel bir fiyatlandırma uyguluyoruz bu açıdan da. Bize ulaşan herkesin kendisine uygun bir çözüm bulabileceğini düşünüyorum o açıdan.
Biz bir bülten gönderelim o zaman girişimcilerimize bu konuyla.
Evet, evet, lütfen bekleriz. Yani bu New York Customer'ı düşününce herkesin ilk bakışta aklına gelen şey bankalar ve fintechler. Ama düşündüğünüz zaman, biraz daha detaylı düşündüğünüz zaman, mesela coin alışverişinde, bitcoin sitelerinde de çok rahat kullanılabilecek bir sistem. Gambling sitelerinde, bahis sitelerinde kullanılabilecek bir sistem. İşte yaş tanıması da yapıyoruz çünkü biz orada 18 yaş altına girmesini engelleyebilmek için. E-ticaret sitelerinde kullanılabilecek bir sistem. İşte robotların profil açmasını engellersiniz. Sadece gerçek kullanıcıların açmasına izin verirsiniz. Yani düşündüğümüz zaman aslında ihtiyaçlar çok daha fazla. O yüzden biz bütün startuplara nerede ihtiyaç duyabileceklerini, kargo şirketleriyle bir görüştüğümüz bir kargo şirketi var. Araba kiralama şirketi var. Yani düşündüğünüz zaman herkesin ihtiyaç duyduğu bir şey var bizim sistemimizde. Biz o yüzden herkesin bize ulaşmasını istiyoruz. Mutlaka ihtiyaç duyduğunuz şeylerde size yardımcı oluruz.
Harika. Dediğim gibi ben bu konuyla alakalı ekipteki arkadaşlarımı da bilgilendireceğim. Bir bülten çıkalım girişimcilerimize. Geniş bir girişimci havuzumuz var. Elbet sizlere ulaşan olacaktır oradan da. Peki girişimi konuştuk. Yatırım turuna kadar her şeyini söylediniz zaten. Bayağı şeffaf bir şekilde. Öncelikle teşekkürler bunun için. Bir de bu değerli girişim fikrinin arkasında yer alan ekipten bahsedelim. Kimlerden oluşuyor? Biraz bahsettiniz ancak böyle isterseniz isim de burada geçirebilirsiniz. Merak ediyorum kimlerden oluşuyor.
Tabii. Bizim yönetim kurulu başkanımız Erdal Çokol. Dediğim gibi bu kurucu ortaklardan, ilk kurucu ortaklardan biri. Abdullah Kip'le üniversiteden beri arkadaşlar. Abdullah Kip de daha önce Kazakistan'da çalıştığını söylediğimiz CEO'muz. Hem Erdal hem Abdullah kurumsal firmalarda uzun süre yönetici deneyimi olan kişiler. Daha sonra CTO'muz Emre Yılmaz var. Emre Yılmaz da Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. O da kurumsal bir firmada çalışırken Erdal Çokol'la tanıştı. Onların arkadaşlık ve ortaklık hikayeleri öyle başladı. CTO olarak şu an görevine devam ediyor. Osman Aktepe gene Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. O bizim yazılım mimarımız. Ürünlerimizin geliştirilmesindeki gizli kahramanımız diyeyim. Daha fazla bizim kadar ön planda olmayı tercih etmiyor ama ürünlerimizin geliştirilmesinde ve gerçekten uluslararası teknolojilerle yarışmasındaki en önemli kişilerden biri Osman. Deniz Özgür beraber çalıştığımız bizim growth partnerimiz. O da Teksay'ın ilk büyüme yolculuğunda aktif olarak çalıştı. Şu an kendi girişimi var. Ama bizimle her zaman irtibatını devam ediyor. Onunla beraber çalışmaya her zaman devam ediyoruz. Kurucu ortaklarımız bu şekilde.
Bir de kendisi siz varsınız tabii, ekibe dahil.
Evet, ben de en başından beri varım. Yani sürecin her zaman en başından beri vardım ama aktif olmaya yakın zamanda başladım. Ama Teksay'ın bütün yolculuğu boyunca onlara eşlik ettim ve gördüğüm gelişmeden de çok memnunum. Açıkçası bir girişime inanmaktan her zaman bahsediyoruz. Girişimcilere her zaman bundan bahsediyoruz. Ben Teksay'ın yaptığı işe inandığım için bu kadar mutlu bir şekilde çalışıyorum. Yani girişiminize inandığınız zaman, girişiminizin gerçekten sorunları çözebildiğini düşündüğünüz zaman daha büyük bir şevkle çalışıyorsunuz. Ben o açıdan çok mutluyum Teksay'la beraber çalışmaktan. Çünkü yaptığımız işe inanıyorum ve mutluyum.
Peki başından beri aslında yolculuğun içerisindesiniz ancak yeni dahil oldunuz. Bu süreçte hiç aklınıza geldi mi yoksa bir anda mı oluştu bu süreç sizin ekibe dahil olma süreciniz?
Yani dediğim gibi ben daha başka bir işle akademisyendim daha öncesinde. Akademisyen olarak çalışıyordum. Akademiyi de çok seviyordum ama buradaki yolculuk daha heyecan verici bir şey. Daha aktif diyeyim, daha canlı bir hayat.
Çekirdeğinden beri de biliyorsunuz tabii neler
Evet, evet,
geçtiğini.
evet. Evet, daha aktif bir yolculuk. Bir yol değişimine gelmişim. Ben kendim için bir yol ayrımına gelmiştim. Burada Teksay'ın benimle beraber olmak istediğini söyleyince de bu benim için çok iyi bir fırsat oldu. İki taraf için de güzel bir şekilde yolculuğun devam ettiğini düşünüyorum. Bir yol ayrımında düşündüğüm zaman girişimcilik tarafını seçtiğim için ben kendi adıma çok mutluyum.
Tabii ki de öyle. Bundan sonra herhalde sizi Avrupa taraflarında göreceğiz. Bu taraflar başka isimler mi sorumlu olacak bilmiyorum. Henüz o konuda bir gelişme var mı sizin tarafınızda ama.
Bu iş geliştikçe göreceğiz daha fazla ama ben yurt dışındaki
Sürprizler diyelim.
tarafta da evet yurt dışındaki tarafta da aktif olarak yer alacağım gibi gözüküyor şimdilik.
Peki ekip tarafında zaten ileri aşamalarda yeni kariyer sayfaları açılacak ancak ekibinizde böyle daha üniversite öğrencisi stajyer arıyor musunuz? Mesela o alanlarda başvuru yapmak isteyenler olursa diye sormak istedim. Hani yetiştirme üzerine de bir başvuru var mı?
Bizim şu an mevcut IT departmanımızdaki çalışanlardan sanırım 5'i stajyer olarak girdi ve daha sonra part-time olarak çalışmaya devam etti. Çok çalışmasından keyif aldığımız arkadaşlarımızı da ekibimize dahil ettik. Bu açıdan stajyer yetiştirmeyi, eleman yetiştirmeyi çok önemsiyoruz. Aslında teknoloji alanında çalışan kişilerin çok talep de gördüğü bir sektör bu. Yani özellikle yurt dışına çok giden kişi var bu alanda çalışan. Ama biz çalışanlarımızı stajdan itibaren mutlu etmeye, iyi bir ortam içerisinde çalışmalarına önem veriyoruz. Ve hem dediğim gibi öğrenebilecekleri şeyler, yani startupla çalışmanın, yani teknoloji startupında çalışmanın kurumsal bir firmada çalışmaktan çok farklı bir yanı var. Çok fazla şey öğrenmeniz gerekiyor. Çok fazla şeye açık olmanız gerekiyor. Kendinizi daha çok
Daha hızlı
geliştirmeniz gerekiyor.
bir dünya tabii kurumsala göre.
Tabii, tabii çok daha hızlı bir dünya ama öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olan kişiler için de çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizim stajyerlerimiz bu anlamda bizimle beraber çalışmaktan memnun olduklarını söylüyorlar. Biz de onlarla çalışmaktan çok memnunuz. Ve stajla beraber gelen kişileri de genelde memnun kaldığımız zaman part-time önce olarak başlatıp daha sonra da ekibimize katıyoruz. Genelde böyle bir yaklaşımımız var.
Üniversite öğrencisi olup özellikle mühendislik fakültelerinde bizlere çok soru geliyor çünkü hani nereden başlayabilirim gibi sorular da geliyor işte. Bu tarz startuplara giriyorsunuz arkadaşlar işte hani stajyer olarak sonra işte ekipte kalmaya da devam edebilirsiniz. Ancak güzel bir start noktası oluyor sizler için bunu da kaçırmayın. Tabii bunlar için de bir de şey tarafında sorayım size. Tekzai'nin büyümesi için kendiniz için ya ekibiniz için kişisel gelişim noktasında nasıl sağlıyorsunuz neler sunuyorsunuz? Hani ekibimizin gelişmesini çok önemsiyoruz demiştiniz. Bu konuda yaptığınız faaliyetleri sormak istiyorum.
Şöyle söyleyeyim. Öncelikle bizim çalışma ortamımız dediğim gibi bir kurumsal bir çalışma ortamı gibi değil. Çok daha rahat, çok daha aynı zamanda da dinamik bir ortam. Bizim ekibimize gelen herkese ulaşabilir. Yani CTO'da aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Scrum Master'a da ulaşabilirsiniz. Herkesten bir şey öğrenebilirsiniz. Herkese bir şey sorabilirsiniz ve herkes birbirine bu konuda yardımcı oluyor. Biz stajyerlerimizin kendisini geliştirmek açısından sordukları her soruya cevap vermeye veya onlara kurslar önermeye, nerelere başvurabileceklerini, nerelere bakabileceklerini o konusunda yönlendirmeye çalışıyoruz. Fakat tabii şurada bir gerçek var ki yani artık her şeye ulaşmak çok mümkün. Ve bilgisayar mühendisliği alanında da yani bu yazılım sektörü alanında da Birçok şeyi de kendiniz de yapabiliyorsunuz, yapmanız da gerekiyor. Yani öğrenmeyi öğrenmek diye bir kavramdan bahsediyoruz biz her zaman. Stajyerlerimizin her şeyi sormasından ziyade neyi, nerede arayabileceğini konusunda onları yönlendirmek istiyoruz. Bu konuda onları geliştirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi herkese ulaşmak mümkün ama aynı zamanda da kendilerini öğrenme yetisinde de geliştirmeleri için de yardımcı olmayı çok önemsiyoruz. Böyle.
Harika. Vallahi stajyerler için de çok güzel bir aslında kariyer başlangıcı ve Tekzen biraz böyle insanların kendini geliştirebileceği, kendini geliştirirken şirketi de geliştirebileceği böyle kendi içerisinde güzel bir büyüme sağlamış büyük bir know-how da barındırıyor bir taraftan. Hani ben bunu da gördüm.
Evet.
Tekzen tarafında gerçekten her şeyi konuştuk gibi. Ben biraz da tabii kişisel sizin tarafınıza da sormak istiyorum bazı sorular. Hani dünya çok hızlı değişiyor diyoruz. İşte Metaverse, NFT, blockchain her yerden yeni yeni teknolojiler çıkıyor. Bunları öğrendiğin zaman 3 yıl sonra başka yeni teknolojiler de gelecek belki. Sürekli güncel, sürekli böyle bir yarış içerisinde hissediyorsun aslında kendini. Bu özellikle startup dünyasında. Siz kendinizi güncel ve dinamik tutmak amacıyla takip ettiğiniz yöntemler, kaynaklar nelerdir? Onu da sorayım size.
En öncelikle rakiplerimizi çok yakından takip ediyoruz. Özellikle büyük rakiplerimizi hangi konulara yönelmeye başlamışlar ve hangi sektörlere yönelmeye başlamışlar bunu takip ediyoruz. Aynı zamanda ben product owner'larımızla beraber çok yakın ilişki içerisindeyim. Satışçılarımızla yakın ilişki içerisindeyim. Dediğim gibi biz sürekli bir şekilde hangi sektöre gidebiliriz, hangi sektör bize ihtiyaç verebilir bununla ilgili bir beyin fırtınası yapma durumundayız. Çünkü hiç beklemediğimiz yerlerden bakıyoruz ki aslında bir ihtiyaç var. Daha önce de bahsettim, başka gene bir startup bir girişim bize ulaştı geçenlerde. Bir taşıma firması örneğin. Bizim aklımıza gelmeyen bir ihtiyaçları var. Yani bunu çözmek için biz onlara yardımcı olacağız tabii ki. Bu açıdan yani kullandığımız şeylerin nerede yapılabileceğini yakın olarak takip etmemiz gerekiyor. Ben tabii ki LinkedIn'i, Crunchbase'i, işte bu tanıdığımız bütün platformları aktif olarak kullanıyorum ama dediğim gibi rakiplerimizi çok yakından takip etmeyi çok önemsiyorum o açıdan. Örneğin artık seyahat deneyimlerinde çok sık kullanılmaya başlayacak KYC. Onu yakından takip ediyoruz. Hangi ya perakende satıcılık alanında kullanılmaya başladı? Hangi alanlarda kullanabiliriz? Nasıl bunlara biz adapte olabiliriz? Bunları yakından takip ediyoruz. Ve dediğim gibi Teksay'ın en önemli özelliklerinden biri herkesin bir araya gelebilmesi. Yani biz yönetim kurulu başkanımızla da CEO'muzla da sık sık bir araya gelerek bunları tartışıyoruz. Ve bu iletişim halinde olmak da bizim en güçlü yanlarımızdan biri. Çünkü birbirimizi besleyebiliyoruz.
Aslında sormayı unuttum da şu an şeyi de soracağım. Ekip olarak remote mu çalışıyorsunuz? Yani bir base'iniz var mı yani birlikte çalıştınız?
Bizim Kuzköy'de bir ofisimiz var. Teknopark'ın içinde bir ofisimiz var. Fakat çalışanlarımızın remote çalışmak istedikleri zaman tabii ki de buna imkan veriyoruz. Çoğunlukla genelde zaten remote çalışıyorlar. Başka bir şehirde çalışan, başka bir ülkede çalışan çalışanlarımız da var hatta. O yüzden ofis herkes için istedikleri zaman kullanabilecekleri, kullanmaya müsait olan ama gitmesi zorunlu olmayan bir yer. Teknopark'a yakın olan çalışanlarımız kullanıyor aktif olarak. Fakat IT departmanımızda da, business departmanımızda da zorunluluk yok. Herkes istediği yerden çalışabiliyor. Ve tabii bu verimlilik için de çok aslında artırıcı bir şey. Yani Teknopark birçok imkan sunuyor tabii ki ama öte yandan ulaşım olarak zorlayıcı bir yer. Dolayısıyla biz çalışanlarımızın remote olarak çalışmasına da imkan veriyoruz.
Türkiye'de sanırım o zaman başka bir Ankara, İzmir gibi konumlara ikinci bir ofis düşünmüyorsunuzdur sanırım. Sadece şu an İstanbul ve Avrupa tarafı.
Bizim partnerlerimiz var bizimle birlikte çalışan, bizim ürünümüzü bizimle beraber satan. Onlar var ofis olarak Ankara'da, İzmir'de, başka yerlerde çalışanlar. Ama biz Teksan olarak Türkiye'de herhangi bir şehirde başka bir ofis açmayı düşünmüyoruz. Yani açacağımız ilk ofis Avrupa'da olacak.
Valla harika 45 dakika oldu. Güzel de bir yayın oluyor. Bayağı bir soru cevap andırdınız böyle. Sizi böyle sırayla bir sürü soru aklıma geldi. Çok da fazla yormak istemiyorum ama böyle bir kitap, film, podcast önerisi alalım biz dinleyenlere. Son iki soru. Sizde böyle yer eden farklı kitaplar ya da filmler, podcastler varsa.
Düşüneyim biraz müsaadenizle. Ya ben girişimcilere
Sürpriz oldu bu arada.
evet, bu sürpriz bir soru oldu. Şimdi ezberden söyleyemeyeceğim galiba ama girişimcilere bir söyleyebileceğim bu girişim yaparken bakmam lazım. Unuttum çünkü kitabın adını söyleyemedim. Fakat bu Yatırımcınızdan Daha Akıllı Olun diye bir kitabı var. Kitabın yazarını da unuttum. Birden size sorunca söyleyemedim.
Ben hemen bir kontrol
hemen
ediyorum.
bakalım. Ben de bakayım bir yandan.
Evet, bazen sürpriz sorularımız da olabiliyor. Bulabildiniz mi?
Bakıyorum şimdi. Kendi Goodreads hesabımdan bakayım.
Yatırımcılıkla alakalı bir akıllı yatırım kitabı var mı acaba?
Yok, Venture Deals. Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist. Brad Feld ve Jason Mendelson'un kitabı. Yani bu kitabı mutlaka okunsun diye tavsiye etmemin sebebi çok basic bir şekilde bir girişimcinin yatırımcıyla kurduğu ilişkileri nasıl yapabileceğini anlatan bir kitap. Ekonomi dilindeki, finansal dilindeki şeyler basit, kullandığı kavramlar basit. Bunu okuduğunuz zaman yani neyi bekleyeceğinizi, neyi beklemeyeceğinizi öğrenebilme açısından kolay bir kitap. Hani bildiğiniz girişimcilik sohbetlerinde hep söylenen şeyler var. Yani bir fikir buluyorsunuz ama bu fikrin pazar araştırmasını nasıl yapabiliriz, kime satabileceğimizi nasıl yapabiliriz, bunlardan kısaca bahseden bir kitap. Ve aynı zamanda da yatırım süreçlerinde nasıl yatırımcı arayacağınızı, yatırımcı uğraşırken doğru yolların ne olduğunu anlatan bir kitap. Okunması kolay, bence hap bilgiler içeren bir kitap. Ben ilk başladığım zaman, çalışmaya başladığım zaman ilk bilgilerimi aldığım kitaplardan biriydi. Bunu tavsiye edebilirim. Ben biraz bu konularda eski kafalıyım. Kitapçı bir insanım. Podcast öneremeyeceğim bu
Ah, çok.
açıdan. Evet,
Film
ben
var
biraz
peki?
bu konuda maalesef biraz eski kafalıyım. Dediğim gibi kitapçı olduğum için
Ah,
kitaplarla genelde şey
kitap
yapıyorum.
seviyorsunuz.
Evet, kitap seviyorum.
Harika.
Ama girişimcilikle ilgili filmlerde muhakkak
Ha,
vardır.
girişimcilikle ilgili olmak zorunda değil. Ha. Böyle hani önerdiğiniz böyle sizde yer eden bir film varsa onları da tavsiye edebilirsiniz hani izleyicilerimize. Farklı
Yok,
alanlarda da olabilir
edemeyeceğim.
ama kitap
Edemeyeceğim.
diyorsun. Tamamdır o zaman.
Kitapçıyım.
Vallahi kitaplar okuyalım, okumaya devam edelim. Tabii bizi dinleyenlere iletmek için son sözlerinizi, katkılarınızı alalım. Gerçekten 47 dakikayı geçtik. Şu an güzel bir yayın oldu. Ben çok keyif aldım öncelikle. Tekrardan yayınımıza geldiğiniz için çok teşekkürler. Son sözlerinizi alabiliriz.
Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Söyleyebileceğim şey bu girişim yolculuğu oldukça zorlu bir yolculuk. Özellikle Türkiye'de çok zorlu bir yolculuk. Hiç kolay bir iş değil. Kalkıştığınız hiç kolay bir iş değil. Fakat girişiminize inandığınız zaman ve bu iş için çalışmaktan mutlu olduğunuz zaman başarılı olma ihtimaliniz çok daha yüksek. Ben buradan girişimcilerden ziyade yatırımcılara biraz seslenmek istiyorum. Desteklerin, özellikle genç girişimcilerin ihtiyaç duyduğu desteği lütfen onlardan esirgemeyelim. Hem heveslerini kırmamak açısından hem de zamanlarını ve enerjilerini buraya vermeleri açısından onlara yardımcı olmak gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum. Teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz. Bu yayını biz yatırımcı ağımıza da
Evet, lütfen.
paylaşalım o halde. Çok güzel bir yayın oldu gerçekten. Ben çok keyif aldım. Girişimcilik sohbetlerinin 73. bölümünde yeni nesil kimlik doğrulama konusunu konuştuk. Chatten de güzel yorumlar geliyor. Bugün Tegzen Growth Manager'da Heyecan Çetin bizlerdeydi. Bu yayını tabii podcast'ten dinleyenler varsa aynı zamanda YouTube kanalımıza da abone olabilirler. Yorum yapabilirler, videoyu beğenebilirler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler,
İyi
iyi yayınlar
günler.
diyelim.
Görüşmek üzere.